Ayrım 11, sayfa 114. Lazarus, Lars Kepler. 22. bölüm. Saga uyandığında Randy'nin mutfakta bir şeyler yaptığını duydu. Geceyi genelde Saga'nın evinde geçiriyor, bazen de kiraladı, eski fotoğraf stüdyosunda uyuyordu. Sonunda elinde bir fincan kahve ve reçelli kruvasanla geldi. Randy Saga'dan 5 yaş ufaktı, saçları kazınmış, bakışları sakin, kuşkucu gülüşü olan bir adamdı. Polis müfettişiydi ve siber nefret suçlarını araştıran bir ekibin parçasıydı. Örruit'e ne zaman gitsem annem kahvaltımı yatağa getirir dedi. Saga çok şımarıksın diye gülümseyip kahvesini yudumladı. Senin annen? Onun hakkında konuşmak istemiyorum diye araya girdi Saga. Tamam, özür dilerim dedi Randy bakışlarını indirerek. Konuşmanın bana faydası olmadığı için böyle bir karar aldım. Bu konuyu tümüyle görmezden gelmek daha iyi söylemiştim. Biliyorum ama senin ilgisi yok. Ama ben buradayım dedi Randy alçak sesle. Saga kısaca teşekkürler diye cevapladı. Randy gittikten sonra biraz fazla kibirli konuşmuş olabileceğini düşündü. Onun neler yaşadığını Randy bilemezdi. Özür dilediği ve kahvaltı için teşekkür ettiği bir mesaj yazdı ona. İşten sonra Saga üvey kız kardeşini okuldan alıp kulak doktoruna götürdü. Eve dönerken ona palyaço kızları sordu. Babam onların gerçek olmadığını söylüyor dedi pellerina. Doğru, gerçek değiller dedi Saga. Yine de beni bulmalarını istemiyorum. Eve vardıklarında babaları evde değildi. Saga onun çabuk döneceğini ümit etti. Annesinin hastalığını hatırlattığı için kabul edemediği hediye hakkında onunla konuşmak istiyordu. Pellerina şimdi puanlı bir önlük takmış, mutfak tezgahının başında kek karışımını çırparken Saga da kalıbı yağlıyordu. Kapı çalınca pellerina çığlık atarak babalarının geldiğini haykırdı. Saga ellerini mutfak rulosuna sildikten sonra kapıyı açmak için hole gitti. Gelen Yuna Linna'ydı. Yüzünde ciddi bir ifade vardı ve gri gözleri buz gibi soğuktu. Girsene dedi Saga. Yuna omzunun üzerinden bakıp hole adım attı ve kapıyı arkasından kapattı. Evde başka kim var? Sadece ben ve pellerina diye cevapladı Saga. Ne oldu? Yuna önce ahşap merdivene sonra mutfak kapısına baktı. Yuna, yürek inayatlı olduğuna gerçekten inandığının farkındayım dedi Saga. Başta sadece teorik bir olasılıktı ama şimdi yöntemini belirledim dedi Yuna, ön kapıdaki gözetleme deliğinden bakarak. İçeri gelip kahve içmez misin diye sordu Saga. Zamanım yok dedi Yuna tekrar ona bakarak. Son zamanlardaki olayların eski anılarını canlandırdığını biliyorum dedi Saga. Ama bu işin arkasında Yurek'in olduğunu gerçekten sanmıyorum. Şiddetin boyutuna baksana. Yurek'in hiçbir zaman olmadığı kadar saldırgan. Ve evet bunları suç ortağının yaptığını söyleyeceğini de biliyorum. Söylediklerini anlıyorum. Başından beri ortada net bir örüntü olmasından endişelendiğinin de farkındayım. Ama ben bunu göremiyorum. Saga... Buraya sadece saklanman, kendin ve ailen için güvenli bir yer bulman gerektiğini söylemeye geldim. Ama bunu yapmayacağını düşünüyorum. Babamla pellerinayı benimle gelmeye asla ikna edemem. Bunu denemeyeceğim bile, onları korkutmak istemiyorum. Ama mutfak kapısı sertçe çarpınca Yuna'nın eli içgüdüsel olarak paltosunun altındaki tabancaya uzandı. Ama sonra pellerinanın güldüğünü duydu. Yurek hayattaysa bu benim hatam yüzünden demektir dedi Saga alçak sesle. Biliyorsun onu dışarı çıkartan bendim. Dolayısıyla onu durdurmak da benim görevim. Buna değmez dedi Yuna. Sen benim kardeşim gibisin. Yurek'i durdurmaya çalışmanı da istemiyorum. Sadece saklanmanı istiyorum. Yuna, sen kendi bakış açına göre doğru olanı yapıyorsun. Buna ikna olmuş durumdasın ve Lumi'yi koruman gerekiyor dedi Saga. Benim içinse doğru olan kalıp bu cinayetlerin arkasındaki kişiyi aramak ve hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. Yurek Walter'ı bile. O halde Nathan'la çalış. Elimdeki her şeyi ona gönderdim. Tamam, onunla konuşacağım. Pellerina mutfaktan Saga diye seslendi. Onun yanına dönmeliyim dedi Saga. Yurek'in diğerleri gibi olduğunu sanma diye devam etti Yuna. Sana farklı davranmasının sebebi güzel olman değildi.
Ben de bunu hiç fark etmedin sanıyordum diye gülümsedi Saga.
Fark ettim Saga dedi ama yürek nasıl göründüğünle ilgilenmiyor. Zekanla, ruhunla, karanlık yanlarınla, onun deyimiyle yeraltı mezarlarınla ilgileniyor.
Yurek Walter'la konuştuğumu biliyorsun değil mi? Senden daha fazla diye hatırlattı Saga ona.
Ama o zamanlar sen sadece araçtın, truva atıydın.
Peki tamam dedi Saga ve onu durdurmak için elini kaldırdı.
Saga dinle. Kalırsan onu tekrar göreceksin.
Bu sadece senin aklındaki bir fikir dedi Saga.
Beni dinlemek zorunda değilsin ama sana 3 tavsiyede bulunmadan gidemem.
Dinliyorum.
Saga kapıya yaslanıp kollarını göğsünde birleştirdi. 1. Onunla konuşmaya çalışma, onu tutuklamaya çalışma. Tanık yoksa herhangi etik bir kaygıya kapılma, onu hemen öldürüp bu defa öldüğünden emin olmalısın.
O zaten öldü.
2. Unutma ki o tek başına değil ve...
Teorin doğruysa diye araya girdi Saga.
Yurek'in kendisine köpek gibi itaat eden bir kardeşi vardı. Bu cinayetler kendine yeni bir suç ortağı bulduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla aynı anda birden fazla yerde bulunabilir.
Yuna yeter dedi Saga.
3 diye devam etti Yuna. Beklenmedik bir şey olursa onunla herhangi bir anlaşma yapamayacağını unutma. Çünkü asla senin lehine olmayacak. Asla pes etmeyecek. Ve onunla yaptığın her anlaşmada kendini onun tuzağının biraz daha derininde bulacaksın. Yürek senden her şeyi alacak ama asıl elde etmek istediği sensin.
Artık gitmelisin dedi Saga ve gözlerinin içine baktı.
Belki de en iyisi bu. 23. Bölüm. Yuna kavşağa çıkarken Saga'nın yanında çok fazla oyalandığını düşünmeden edemedi. Verdiği tavsiyeyi aldırmayacağını biliyordu ama Yurek'le karşılaşırsa belki söylediklerinin bir kısmını hatırlardı. Tozlu bir çimento kamyonu egzoz dumanını yayarak benzin istasyonuna park etmişti ve bir grup öğrenci de köprüden yaklaşıyordu. Yuna Nuynas Vegen'e döndüğünde beyaz minibüsü ikinci defa gördü. Saga ile görüştükten sonra kaldırımda aceleyle yürürken minibüsün yolun aşağısındaki kilisenin önünde park halinde durduğunu görmüştü. Ağaç dalları ön cama yansıyordu ama rüzgarla birlikte hareket etmekle kalmayıp bazen titreşip sallanıyorlardı. Minibüsün içinde biri vardı. Bu onun illaki izlendiği anlamına gelmiyordu ama mevcut koşullarda mantıklı bir varsayımdı. Dikkatini çeken herhangi bir şeyi tesadüf olarak görüp geçiştirme lüksü yoktu. Yuna şerit değiştirip Johannes Hov köprüsüne girdi ve karanlık su aşağıda parıldarken hızlı akan trafiğe uyum sağlamaya çalıştı. İki polis arabası sirenlerini çalarak karşı yönden hızla geçti. Yolun ortasında parçalanmış bir lastik vardı. Dikiz aynasından minibüsün köprüye çıktığını gördü. Birkaç yüz metre gerisindeydi ama takibi sürdürmüştü. Yuna bunu asla hafife almazdı ama yürekle karşı karşıya gelip yakın dövüşe girdiği takdirde kazanacağını düşünüyordu. Yuna'nın kaçmasının sebebi Yurek'in yenemeyeceği biriyle asla yakın dövüşe girmeyecek olmasıydı. Yurek'i yenmek mümkün değildi çünkü insanların birbirine sevgisini sömürüyordu. Yuna dökük haldeki bir teslimat kamyonetini sollayıp önüne geçti ve hızlandı. Camlardan hafif bir takırtı yükseldi ve araba Söderle'den tünelinin girişine doğru ilerlerken bütün sesler boğuldu. Bir çözüm bulması için tam 1520 metresi vardı. Kirli gri duvarlarla yeşil acil çıkışların yanından geçerken şerit lambaların parıltısı arabanın içinde titreşiyordu. Medburgs Garplatzen kavşağını geçerken hızlanıp emniyet kemerini çözdü. Çevresindeki araçlar tek düze bir sesle kükredi. Yuna arabayı sağ şeride çekti ve Naka çıkış tabelasını gördü. Dikiz aynasına baktı ve iki şerit arasındaki kesikli çizginin üzerine gelene kadar daha da sağa kaydı. Dönemeç hızla yaklaşırken etrafındaki araçlar korna çalarak mesafelerini koruyordu. Kesikli çizgi arabanın ön kısmının altında kaybolarak düz bir çizgiye dönüştü. Şimdi bir karar vermezse doğruca iki yolu ayıran duvara toslayacaktı. Yuna hızlıca dikiz aynasına bakıp öyle sert bir fren yaptı ki lastikler asfaltta kayarak emniyet şeridine girdi. Yoldaki çıkıntılı çizgiler tüm şasiyi gümbürdetti ve araba iki tüneli ayıran duvara gelebilecek herhangi bir darbenin etkisini hafifletmek için tasarlanmış alçak çarpma bariyerine birkaç santimetre kala durdu. Her iki taraftan da ağır araçlar hızla geçiyordu. Yuna arabadan kayarak çıktı ve Naka'ya giden tünelde çömelerek birkaç metre gitti. Sütunların arkasındaki karanlığa girer girmez bir aracın fren yaparak kendi arabasının arkasında durduğunu duydu. Araç şeritlerin arasındaki taranmış alanda durdu. Naka'ya doğru giden bir taksinin kornası öfkeyle çaldı. Toz ve çöpler havada uçuşuyordu. Yuna sağ kolunun altındaki kılıftan Colt Combat'ını çekip hazneye bir mermi yerleştirdi, sonra durup dinlemeye başladı. Tüneldeki trafiğin gürültüsü ve çatıdaki vantilatörlerin sesinden başka bir şey duymuyordu. Kurşun rengi toz yeri ve sütunların arkasındaki boşlukta biriken çöpleri kaplamıştı. Arkasındaki eski plastik poşetlerin hışırtısı duyuluyordu. Tünelin bir yılanın dili gibi ikiye ayrıldığı noktada durarak takipçisini zor bir duruma sokmuştu. Hangi yola girerse girsin yanlış olabilirdi. Takipçisi ya pes edecek ya da gizli bir girişimde bulunmaktan vazgeçmek zorunda kalacaktı. Şimdi motor boşta ne yapacağını bilemez halde öylece oturuyordu. Muhtemelen tuzağa düştüğünü hissediyordu. Takipçi Yuna'nın arabada mı saklandığını, yoksa yayan devam edip muhtemelen ilerideki acil çıkıştan tünelden mi çıktığını bilmiyordu. Yuna sütunların arasında yavaşça ilerlemeye devam etti. Tepedeki ışıkların ulaşamayacağı bir yerde durduğu sürece kimse onu göremezdi. Ne zaman bir araba geçse farların onu aydınlatmasını engellemek için hafifçe geri çekiliyordu. Her arabanın arkasında siyah toz girdapları oluşuyordu. Yuna tabancasını yere doğrultup yanından bir motosiklet geçer geçmez aceleyle ileri atıldı. Arabasının arkasında duranın Yurek olup olmadığını öğrenmeliydi. Yavaşça ışığa doğru ilerleyip duvardaki kirli acil durum telefonunu, pürüzlü beton üzerindeki çizgili gölgeleri gördü. Hala diğer aracı net olarak göremiyordu. Daha iyi bir açı yakalamak için dikkatlice yana doğru hareket edince minibüsün arkasını kısmen görebildi. Bunun Saga'nın sokağında gördüğü park halindeki beyaz minibüs olduğundan şüphesi yoktu artık. Her bir araç geçişinde egzoz dumanı etrafa yayılıyordu. Yuna mümkün olabildiğince ilerledi ve direksiyon başında oturan sürücüyü gördü ama camdaki yansımalardan yüzünü seçmek imkansızdı. Bir kamyon şehir merkezine doğru yanından geçerken ağırlığı yeri sarstı ve farlar minibüsü aydınlatarak Yuna'nın düşük omuzlu iri yarı bir adamı görmesini sağladı. Dikiz aynasına takılı otoparfümü adamın yüzünün büyük kısmını gizlemişti. Ama Yuna onun Yurek Walter olmadığından emin oldu. Belki de Yurek'in yeni yardımcısıydı. Bunu anlaması mümkün değildi. Yuna tabancasını indirdi. Öyle olsaydı Yuna onu tekrar bir kamyon geçtiğinde vurabilirdi. Ama minibüsteki adamın Yurek'in suç ortağı olduğundan emin olamadığı için bunu yapamazdı. Tabii adam pasif kaldığı sürece. İçindeki adam hareket edince minibüs hafifçe sallandı. Yuna tabancasını yere doğrultmuş hareketsiz duruyordu. Arkasındaki plastik torbaların arasından farelerin hışırtısını duyabiliyordu. Minibüs tekrar sallandı. Büyük, gürültülü bir otobüs yaklaşıyordu. Yuna hafifçe geri çekildi. Farların parıltısı tünele yayılırken ışığı minibüsün kabinine yandan vurdu. İri yarı adam şu an direksiyon başında değildi, gitmişti. Otobüs geçerken yer sarsıldı. Toz ve çöpler havada uçuştu. Tek ses tepedeki büyük vantilatörlerin uzaktan gelen uğultusuydu.
Yuna çömelip minibüsün altını görmeye çalıştı ama çok karanlıktı. Takipçisinin orada gizlenip gizlenmediğini anlayamadı. Bir sonraki aracı beklerken tabancasını ön ve arka tekerlekler arasındaki karanlığa doğrulttu. Yuna yaklaşan başka bir aracın ışıklarını gördü. Yaklaştıkça ışığı da ana yolda sekerek minibüse ulaşıyordu. Çamurlu şasi, şaft ve lastikler bir an aydınlandı. Minibüsün içinde kimse yoktu. Yuna tabancasını tekrar indirip ayağa kalkacakken minibüs geri geri gitmeye başladı. Sonra durup sola döndü ve şehir merkezine giden tünelde gözden kayboldu. Motor sesi uzaklaşırken Yuna dinledi. Birkaç dakika bekledikten sonra tabancası önünde çömelerek kendi arabasına gidip altını kontrol etti, etrafına bakındı, sonra tekrar sürücü koltuğuna oturdu. Geri geri gidip ardından merkez istasyona doğru ilerledi ve ana girişin önüne yanaşıp park etmenin yasak olduğu bir yerde durdu. Arabanın etrafından dolaşıp cep telefonunu çıkardı ve Valeria'nın aradığını gördü. Sim kartı çıkarıp kırdıktan sonra arabanın bagajını açtı. Yedek lastiğin olması gereken yerde biri büyük, diğeri küçük iki siyah omuz çantası vardı. İkisini de çıkarıp tekrar sürücü koltuğuna oturdu. Çantalardan birinde yakın dövüş için tasarlanmış kısa bir bıçak vardı. Onu sol kolunun alt kısmına bantlayıp tabancayı torpido gözüne koydu, arabayı kilitleyip uzaklaştı. Araba bir süre sonra ulaştırma polisi tarafından kaldırılacak ve kendisi teslim alana kadar şehir dışında bir yerde saklanacaktı. Yuna ana girişten içeri girip kalkış tabelasına baktı. Başı öne eğik halde ağır ağır ilerleyen kalabalığın arasından geçti. Doğruca kitapçının aynalı camlı penceresine yürüyüp arkasından gelen insanların yansımalarını dikkatle inceledi. Kimse onu takip etmiyordu. Resepsiyon masasına gidip Kopenhag'a bir bilet aldı ve parasını da nakit olarak ödedi. Tren 11 dakika içine kalkacaktı ve 12 numaralı peronda bekliyordu. Yuna perona doğru yürüyüp bilgi panosunu ve bilet makinelerinin yanından geçti. Raylardan soğuk bir rüzgar esiyordu. Kargalar karanlık saçaklı çatıların etrafında dönüyordu. Yeşil bir yorgana sarılmış bir dilenci bir çöp kutusunun yanında uyuyordu. Yuna cep telefonunu dilencinin bardağına bırakıp trene bindi. 24. Bölüm. Yuna koridor tarafında oturmuş Kate Richards'ın otobiyografisini okuyor, arada bir başını kaldırıp diğer yolcuları gözlemliyordu. Yanındaki koltukta oturan kadın yüzünü pencereye dönmüş monoton bir ses tonuyla telefonda konuşuyordu. Koridorun diğer tarafında soluk kahverengi takım elbisesinin pantolonunda lekeler olan yaşlı bir adam oturuyordu. Öndeki koltuğun arka cebinden aldığı ücretsiz derginin sayfalarını öylesine karıştırdıktan sonra kafasını koltuğunun baş dayanağına yaslayıp gözlerini kapatmıştı. Tren uzun viyadüğü geçerek Södertälje Süd istasyonunda durdu. Yuna'nın birkaç sıra arkasındaki koltuklardan birine iri yarı bir adam oturdu. Tıraş losyonunun ağır kokusu bütün vagona yayıldı. Kondüktör yeni binen yolcu olup olmadığını sorarak koridordan geçti ve tren sarsıldığında bagaj rafına tutunup bir sonraki vagona yöneldi. Dışarısı soğuk ve griydi. Kondüktör ona bilet sormadığına göre iri yarı adam trene Stockholm'da binmiş, koltuğuna oturmak için Södertälje'yi geçmeyi beklemiş olmalıydı. Migren ağrısı Yuna'nın bir gözünün arkasından alevlenmeye başlamıştı. Görüşü netliğini kaybederken okumaya devam etmeden önce bir süre gözlerini kapatmak zorunda kaldı. Kate Richards büyük hevesle sosisli bir yemek tarifi anlatıyordu. Yuna bir süre sonra ayağa kalkıp vagonun arka tarafına baktı. Uzun boylu yolcunun yüzünü pencereden dışarıya baktı ve siyah yün bir şapka taktığı için görmesi mümkün olmadı. Yuna küçük çantayı yanına aldı ama kabanını koltuğunun yanındaki askıda büyük çantayı da rafta bıraktı. Büfeye gidip bir peynirli sandviçle bir fincan kahve aldı. Döndüğünde vagonlar arasındaki gürültülü boşluktan birinin onu izlediğini gördü. Cam kapı kim olduğunu görmesini engelliyordu. Ama o yöne doğru yürümeye başlar başlamaz adam gözden kayboldu.
Yuna kendi vagonuna döndüğünde uzun boylu adamın yerinden hiç kalkmamış gibi oturduğunu gördü. Bir dizi demir yolu makasını geçtiler ve tekerleklerin gümbürtüsü trenin içine yayıldı. Yuna tekrar koltuğuna oturup okumaya devam etti. Tren Norrköping'e yaklaşıyordu. Kopenhag'a varmalarına daha saatler vardı. Dışarıdaki manzara giderek eğimsiz düz bir görünüme bürünüyordu. Yanındaki kadın dizüstü bilgisayarında Merkez Bankası'ndan gelen raporu inceliyordu. Yuna kitabını koltuğa kahve fincanıyla yarısı yenmiş sandviçini de masada bırakıp küçük çantasını aldı ve tuvaletin önüne gidip boşalmasını bekledi. Tren ray değiştirip perona yaklaşırken yavaşlayıp sarsıldı. Tren istasyonunda durur durmaz Yuna diğer vagona geçti. Bir grup yolcu koridorda sıralanmış çantaları ve bebek arabalarıyla inmeyi bekliyordu. Kapılar hırıltıyla açıldı ve Yuna grubun arasına gizlenip trenden indi. Perondaki büyük bir otomatın arkasında durup görünmemek için diz çöktü ve hançerini çıkarıp yanına saklayarak beklemeye başladı. İki çantasından büyük olanı hala koltuğunun tepesindeki rafta, kabanı askıya asılı, kahvesi ise masanın üzerindeydi. Balata kokusu havayı doldurmuştu, yerde sigara izmaritleri ve çiğnenmiş tütün parçaları vardı. Kondüktör düdüğünü çaldı ve kapılar tıslayarak kapandı. Elektrik kablolarının uğultusu eşliğinde tren yavaşça perondan ayrıldı. 11. ayrımın sonu, sayfa 124.